چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçeniz ile sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Recep Özden bizlere katkı sunuyor. Başlarken iletişim adreslerimizi paylaşalım. Twitter ve Facebook adreslerimiz aynı. Çeşmecihan.tr, mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün Hollanda'yı konuşacağız. Hollanda'daki insan hakları ihlallerini, Türkiye-Hollanda ilişkilerini ve yakın dönemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İki konuğumuz var. Stüdyomuzda sağ olsun Hollanda'dan kalkarak aramıza katılan Türkevi Başkanı Veys Ersöz Bey. Aramızdalar. Hoş geldiniz. Veys Güngör Bey aramızdalar. Hoş geldiniz.
Eyvallah.
Telefonda ise İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey aramızda olacaklar. Konuğumuz hatta ise ona da merhaba diyelim. Özcan Bey bizi duyuyor musunuz?
Duyuyorum Kudret Bey.
Hoş geldiniz diyelim.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
İsterseniz önce sizinle başlayalım. Bugün sizin de katkı verdiğiniz bir rapor üzerine konuşacağız.
Evet.
İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi tarafından çıkarılan Hollanda İnsan Hakları Raporu 2016 yılı için. Daha önce de galiba böyle bir rapor çıkarmıştınız. Doğrusu bu rapor geleneği Türkiye'de çok yok. Onca üniversitemiz var, onca sivil toplum örgütümüz, düşünce kuruluşlarımız var ama özellikle batıdaki ya da yurt dışındaki insan hakları ihlallerine yönelik çok fazla bir rapor geleneği söz konusu değil. Neden böyle bir rapora ihtiyaç duydunuz? İsterseniz buradan başlayalım.
Şimdi tabii öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Reis Bey'e de hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah, teşekkür ediyorum hocam.
Tabii sizin de belirttiğiniz gibi böyle bir rapor geleneği gerçekten Türkiye'de yoktu. İlk defa 2014 yılında üniversitemiz Sabahattin Zahim Üniversitesi olarak Hollanda İnsan Hakları Raporu 2014 yılı için hazırlanmış oldu. Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin önemli bir özelliği var. Bünyesinde Hollanda'yı iyi bilen, Hollanda'da daha önce yaşamış, oraları farklı yönleriyle araştıran araştırmacı, akademisyenleri barındırıyor. Dolayısıyla üniversite bünyesinde bir ekip kuruldu ve bu ekip farklı çalışmaların yanında bir de Hollanda İnsan Hakları Raporu adı altında bir rapor yazılmasını uygun gördü. Sayın Rektörümüzün de temsilcileriyle böyle bir rapor kaleme alındı.
Raporu galiba farklı dillere de çeviriyorsunuz değil mi hocam?
Efendim?
Raporu galiba farklı dillere de çeviriyorsunuz herhalde.
Tabii. İlk rapor farklı dillere, İngilizce, Hollandaca dilinde yayınlandı. Bu son yayınladığımız 2016 raporu özet olarak farklı dillerde sunumlar yapıldı. Raporun kendisi bizzat çevrilmedi ama çevirme çalışmaları devam ediyor.
Umarız çevirirsiniz.
Efendim?
Umarız çevirirsiniz. Umarız bu raporu farklı ülkelerde de sunarsınız. Çünkü gerçekten bunlar çok değerli çalışmalar. Türkiye'de çok örneği olan çalışmalar değil. Elbette Türkiye'de insan hakları ihlalleri olunca bunlar da eleştirilsin. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri olduğunda bunları savunuyor değiliz. Ama Türkiye'de sineğin kanadı kırılsa bunu araştıran, bunu sorgulayan çok sayıda uluslararası kuruluşlar varken dünyadaki devasa ihlalleri araştıran Türkiye'deki kurumların azlığı oldukça dikkat çekici. Bu nedenle umarız bu raporları devam ettirirsiniz. Hocam
şimdi
şöyle bir...
Raporun şöyle bir şeyi var. Sizin sorunuzu ben de cevabını aslında tam tamamlamadım. Şöyle, raporun yazılma amacı birkaç amaca delalet ediyor aslında. Birincisi, bildiğiniz gibi bu manada raporların olmayışı önemli bir eksiklikti. Bunu giderdi. Rapor biraz da böyle bir sahiple ortaya çıktı. İkincisi de biliyorsunuz batılı ülkelerin, yani bu insan hakları, uluslararası insan hakları raporları yayınlayan ülkelerin, başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin, genelde Avrupa merkezli, Batı merkezli bir bakışları vardır. Bu insan hakları konusu da hep bir Batı merkezli bakışla ele alındı ve sunuldu. Dolayısıyla Batı dışı devletlere yönelik böyle bir Avrupa merkezli, Batı merkezli bir bakış vardı. Dolayısıyla bunun da aslında kırılmasına yönelik bir faaliyet yapılması gerekiyordu. Bu aslında raporun biraz da amaçlarından biri de budur. Yani bu Batı merkezli insan hakları konseptinin biraz kırılmasına yönelik bir şeydi. İkinci bir şey de Avrupa'da, Hollanda'da, ki Hollanda Müslümanların yaşaması, Müslüman nüfus açısından Avrupa'nın 6. ülkesidir. Hatta 5.'si olduğu da rivayetleri vardır. Dolayısıyla oradaki Müslümanlar sayıları ki 1 milyon, 1,5 milyonu bulur. Bu sayıdaki Müslümanlara yönelik de önemli bir psikolojik zemin de oluşturuyor aslında böyle raporlar. Bu gibi sahipleri de var raporun.
Hocam, zamanı da etkili değerlendirmek açısından şöyle başlasak, genel olarak rapora baktığınızda ya da Hollanda'ya baktığınızda insan hakları açısından, temel hak ve özgürlükler açısından ne tür sorunları gözlemliyorsunuz? Raporu biraz özetlerseniz nelere değinirsiniz?
Şimdi raporda en önemli başlıklardan birisi ayrımcılık ve İslamofobi başlığı altında oldu. Tabii İslamofobi bugünün konusu değil. Bu tarihe dayanan kökenleri var bunun. Hatta İslam'ın zuhuruna kadar götürülebilir bu batıda ama daha sistematik anlamda Runaway the Trust dediğimiz bir İngiliz araştırma kuruluşunun yayınladığı bir İslamofobi raporuyla daha ziyade tanımlanan 1997'de ve günümüze gelinen noktada 11 Eylül sonrasında alabildiğine artış gösteren ve günümüzde aslında ırkçılık boyutuna ulaşan, belki de kültürel ırkçılık da diyebiliriz buna. Ki ben bir son yayınladığım bir makalemde bunu böyle de ifade etmiştim. Bir şu anda zirve noktasına ulaşan bir nokta veya durum en önemli unsuru ortaya koyuyor raporda. Yani ayrımcılık ve İslamofobi, İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı ve buna daha genel anlamda yabancı karşıtlığı da diyebiliriz. Bu en önemli noktayı oluşturuyor raporda. Bunun dışında bunun tabii alt kategorileri var. Yani iş piyasasında ayrımcılık, okullarda ayrımcılık, işte kamusal alanda ayrımcılık gibi boyutları var. Bunun işte eylem düzeyine geçmiş boyutları var. Bunlar işte cami saldırıları şeklinde olduğunu biz görüyoruz en sonda. İşte İslam okullarına yönelik faaliyetler, saldırılar şeklinde oluyor. Çarşıda, kamusal alanda başörtülü kişilere yönelik fiziki saldırılara varan boyutları var. İşte istatistikler de gösteriyor. Hollanda'nın bizzat yayınladığı istatistiklerde de bu gözüküyor. Yabancılara yönelik Hollandalıların bakış açısında önemli bir değişiklik var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz kısaca, yani İslamofobi dediğimiz olgu veya bunun daha ileri boyuttaki tezahürü ayrımcılık ve ırkçılık, kültürel ırkçılık en önemli boyutu oluşturuyor bu raporun içerisinde.
Evet, herhalde 2014'le kıyasladığınızda sanıyorum insan hakları açısından bir ciddi artış söz konusudur diye tahmin ediyorum. Genel olarak baktığınızda hocam, bu artışı ya da sizin de bahsettiğiniz ihlallerin nedeni neyle izah edilebilir? Neden bu kadar değişik alanlarda, gündelik yaşamda, ibadet hanelere yönelik saldırılarda ciddi bir artış var?
Şimdi bu artışın farklı sahipleri olabilir. Birincisi tabii 11 Eylül'ü ben burada bir kırılma noktası olarak alıyorum. 11 Eylül hadisesi, 2001 yılındaki 11 Eylül hadisesi, Batı'da İslam'a, Müslümanlara, yabancılara yönelik bir paradigma değişimini, bakıştaki paradigmanın değişimini ifade ediyor. Yani göçmenlere yönelik bunun tezahürünü gördük. Daha spesifik anlamda Müslümanlara yöneldi bu bakış açısı. Burada en önemli unsurlardan birisi bu. Bunun akabinde Batı'da aşırı popülist partiler zuhur etti. Hatta merkez partileri dediğimiz, ana akım partiler dediğimiz partilerin içerisinde, ki Hollanda'da da bu mesela İşçi Partisi dediğimiz partidir, işte Hristiyan Demokrat Partidir, işte Liberal Parti dediğimiz parti, ki şu anda hükümet başbakan ondan oluşuyor. Bu partilerin içerisinde de bu popülist eğilimlerin artışını biz görüyoruz. Yani Batı'da aslında bir popülizm rüzgarının esmesinin de etkisi burada çok. Bir adeta konjonktür, popülizm konjonktürü gibi geliyor bana. Bu dolayısıyla bu konjonktürde İslamofobiyi, yabancı karşıtlığını, İslam karşıtlığını veya işte göçmen karşıtlığı da diyebiliriz buna. Bunların hepsi bir benzer kategorilerdir. Bunlar da bu popülist partiler bunları alabildiğine istismar ettiler. Parti programlarına bu karşıtlığı ifade eden, doğrudan ifade eden politikalar veya siyasetler koydular veya parti programları oluşturdular. Bunun akabinde bunlar tabii ilgi gördü Batı'da. Çünkü normal insanın da bir takım korkuları vardı öteden beri. Bu korku daha da derinleşti. Bu derinleşince bu popülist partilere yönelim oldu. Yönelim olunca merkez partileri de benzer politikalara eğilim gösterdiler. Özellikle seçim öncesi dönemlerde biz bunu net olarak gördük. Almanya'da ki Hollanda'da çok net gördük bunu. Bu popülizm söylemi veya popülist söylemlerin oy getirdiğini anladı partiler ve bunlara yönelik politikalara yöneldiler. Tabii bu bizim Müslümanlar açısından veya göçmenler açısından, yabancılar açısından bir başka şeyi daha gündeme getirdi. Entegrasyon politikalarının da yeniden gözden geçirilmesini yol açtı. Yani asimilasyona eğilimli entegrasyon politikaları dediğimiz veya öyle isimlendirilebileceğimiz anlayışlara ve politikalara yöneldi partiler. Bütün bunları sayabiliriz. Tabii burada bir başka olgu, bunu da biraz da çuvaldızı kendimize de batıralım. Yani bütün dünyada sebepleri şu veya budur. Radikal İslami yorumlar dediğimiz, işte aşırı radikal entegrist selefilik, IŞİD, kaide, Boko Haram gibi bir takım terör örgütlerinin ve İslam'ı referans gösteren terör örgütlerinin anlayışlarının Batı'da medyada alabildiğine İslam karşısında kullanılması ve ana akım İslam'ın o ılımlı, mutedil yorumunun aslında domine edilmesinin de burada önemli bir rolü var. Bu medyada bunlar kullanılınca normal insan veya siyasetçisi, bütün Hollandalı olsun, Avrupa'daki diğer ülkelerde olsun, bunların etkilenmemesi mümkün değil. Zaten tarihten gelen bir bagajları da var bu insanların. İslam'a yönelik, Müslümanlara yönelik ve Türklere yönelik diyelim. Bu daha da 11 Eylül'den sonra körüklendi ve arttı. Esas en önemli sebeplerden biri belki de bu diyebiliriz.
Hocam siz 2017'yi inceleme altına almamışsınız ama insan hakları açısından Hollanda'nın 2017 karnesi de oldukça kötü. Sayın bakanlara yönelik kısıtlamalar, ifade ve seyahat hürriyetine yönelik müdahaleler, toplantı ve gösteri haklarına yönelik ihlaller ve keza devam eden bir sürü sorunlar. Bu politikalara yönelik Avrupa Birliği'nin tutumunu sormak isterim. Türkiye'de ya da başka yerde olduğu zaman Avrupa Birliği kurumları ciddi bir şekilde eleştiriler getiriyorlar. Acaba Hollanda'daki insan hakları ihlallerine yönelik ya da farklı yaşam biçimlerine yönelik, farklı yaşam biçimlerinin tehdit altında olmasını ya da daralan özgürlükleri engellemeye yönelik Avrupa Birliği'nin yeterince bir müdahalesi ya da yeterince bir tepkisi söz konusu mu?
Buna genel anlamda hayır diye cevap vermem gerekiyor. Çünkü bunu net olarak bir şey görmüyoruz Avrupa Birliği'nden bu anlamda. Net bir tavır ortada yok. Ağız ucuyla yani kısık sesle bazı seslerin çıktığını biz duyuyoruz, görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ancak doğrudan Avrupa Birliği bir inisiyatif alamıyor bu konuda da, almıyor. Bunun da sebebi Avrupa'nın merkez ülkelerinin, merkez veya periferik ülkeleri diyebiliriz. Hollanda periferik bir ülkedir ama etkili bir ülkedir Avrupa Birliği'nde. Dolayısıyla bu anlayışın Avrupa Birliği'nin yönetimine de yansıyor olmasıdır. Yani başlangıçta da söylemiştim. Batı'nın biraz da oryantalizmden gelen bir politikası vardır öte Batı dışı toplumlara yönelik. Onlar aslında hep güdülen, onların üzerine edilgen konumda olması gereken, onları yani tarif edilen kişilerdir veya dünyadır. Bunu da tarif edecek olan Batı'dır. Ben merkezci bir bakış açısı vardır burada, Eurocentric bir bakış. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne de bu anlayış sirayet etmiştir. Genel anlamıyla. Ama dediğim gibi istisnalar, bazı sesler çıkaran yetkililer yok mudur? Vardır. Ama genel anlamda bir İslamofobik dalganın İslam'a yönelik, Müslümanlara yönelik, göçmenlere yönelik genel bir İslamofobik veya göçmenfobik, Türkfobik bir anlayışın hakim olduğunu ben zannediyorum. Bunu söylerken de Hollanda'da hakkını yiyemeyeceğimiz sağduyulu insanların varlığını da, yani Hollanda ölçeğinde söylersek ifade edeyim. Mesela Barbara Oman denen bir kişi, Hollanda ile ilgili bir yazdığı bir Rights for Others diye bir kitabı var onun. Orada mesela Hollanda'yı ciddi eleştirilere tabi tutuyor. Yani Hollanda'nın ve Avrupa'nın aslında bugüne kadar hep kendi hakları bağlamında diğer haklara baktıklarını, temel ölçü olarak onu aldıklarını ve aslında bunun değişmesi gerektiğini, kendi içerisine de bakmaları gerektiğini savunan bir anlayış ortaya koyuyor. Biz bunu raporda da işledik, yer verdik. İkincisi, mesela Ben Bot denen bir Dışişleri Bakanı vardı Hollanda'nın eski. Bu Rotterdam'daki 12 Mart 2017 Rotterdam'daki olayların akabinde de Hollanda'yı eleştiren açıklamaları oldu. Yine Ineke van der Valk denen bir İslamofobi raporlarıyla meşhur bir Hollandalı var. O bu Hollanda'daki ihlalleri, İslamofobi ihlallerini bunları gündeme getiriyor, yazıyor. Hatta kayıtlı altına alıyor. Farklı akademisyenler var. Mesela Tom Zwart denen bir profesör var. Utrecht Üniversitesi'nde o uluslararası hukuk profesörü bunları söylüyor, dinlendiriyor, Hollanda'yı eleştiriyor. Bu gibi sağduyulu sesler çok var ama genel anlamda ana bir ses haline gelmiyor bunlar. Yani ana ses veya ana akım anlayış diyelim hala Eurocentric, Avrupa merkezli bakış olduğunu şahsen düşünüyorum. Bunun değişmesi için de işte bizim yazdığımız türden raporların bence çok önemi var. Ayrıca bu rapor burada kalmamalı. Sizin de belirttiğiniz gibi tercümeler yapılarak, hatta ilgili ülkelerde sağduyulu seslerle birebir toplantılar yapılarak bunların daha etkili, mikro planda etkili hale gelmesi noktasında en azından basın yoluyla bunların duyurulması anlamında bir anlayış birliği oluşması noktasında çalışmalar da yapmak lazım. Biz bazen şöyle oluyor, biz bu tür raporları yazabiliyoruz, yazıyoruz. Son dönemlerde bunun örnekleri var ama bunun devamını getirme anlamında fikri takip çok yapamıyoruz. İnşallah biz bunun devamını yapmak istiyoruz şahsen. Evet, inşallah. İnşallah da daha ileri boyutta bunları devam ettiririz.
Evet. Özcan Hocam, bir soru sorabilir miyim? Bu raporun tavsiye bölümünde her yıl yayınlıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Şöyle bir tavsiyeniz var mı? Yani Hollanda'da veyahut Avrupa'nın diğer ülkelerinde de olsa fark etmiyor. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili ama sadece bu alanla ilgili STK'ların kurulmasını tavsiye ediyor musunuz? Yani böyle bir tavsiyeniz var mı? Dün, geçen yıllarda veyahut bu yıllarda böyle bir tavsiyeniz oldu mu? Çünkü STK'larımız biliyorsunuz A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyorlar. Dolayısıyla hiçbir şeyle ilgilenmemiş oluyorlar. Spesifik olarak yani uzmanlık olarak ırkçılıkla mücadele olsun, İslamofobiyle mücadele olsun, insan hakları ihlalleriyle mücadele olsun, bu yönde STK'ların kurulması yönünde bir tavsiyeniz oldu mu?
Evet, çok önemli bir konu Reis Bey gündeme getirdiğiniz. Tabii bizim sizin de belirttiğiniz gibi Hollanda'da önemli sayıda STK'larımız var, müteşebbislerimiz var, Avrupa'da herkese, Batı'da yine genel anlamda çok. Ancak herkes aynı işleri, benzer işleri, birbirinin tekrar işleri yapmakla meşgul. Bundan sonraki dönemde bence spesifik anlamda bu insan haklarına yönelik bir takım işte faaliyetleri, fiilleri, söylemleri, eylemleri izleyen, bunları kayıt altına alan, bunlarla ilgili spesifik raporlar yayınlayan bir tavsiyemiz oldu genel anlamda raporun içerisinde. Dolayısıyla bu önemli de bir konu. Yani bundan sonra bunun devam ettirilmesi lazım. Yani herkesin aynı işi yapması değil, vakıfların, derneklerin, STK'ların uzmanlaşmaya doğru evrilmesi gerekiyor. Siz de bunu zaten oralarda olduğunuz için yakından biliyorsunuz bu problemi. Belki de bizim STK'larımızın en önemli problemlerinden birisidir bu. Yani inşallah bundan sonra daha da devam eder bu yöndeki faaliyetler diye düşünüyorum. Biz bunu genel anlamda tavsiye ettik.
Eyvallah. Sağ
olun. Özcan Hocam çok teşekkür ediyorum. Lütfen hatta kalır mısınız? Belki tekrar araya girip bazı eklemek istedikleriniz olabilir. Ben Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni ve sizleri bu rapor çalışmanız nedeniyle içtenlikle tebrik ediyorum. Çünkü çok ihtiyaç olan ama çok az çalışılan bir konu. Veys Bey'in işaret ettiği nokta da son derece önemli. Çok sayıda sivil toplum örgütümüz var ama birbirlerinin çok benzer şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla daha spesifik, daha uzmanlık kuruluşlarına çok daha ihtiyaç var. Öncelikle teşekkür ediyorum Veys Bey. Sağ olasınız, kalkıp geldiniz. Amsterdam Türkiye topluluğunun başkanısınız. Dinleyicilerimiz için biraz bahseder misiniz? Bu topluluğu biraz tanıtır mısınız?
Çok kısaca bahsedeyim. Tabii böyle bir imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum TRT Radyosu'na. Türkiye Evi Topluluğu efendim 25 yıl önce Amsterdam merkezli olarak kurulmuş. Normalde bir mahalle derneği olarak hayata geçmişti 1992 yılında. Ancak yapmış olduğu faaliyetlerle ülkesel çapta bir örgüt veya teşkilat oldu. Daha sonra uluslararası projelerle de gündeme geldi. Dolayısıyla 25 yıllık bir tecrübeyle şu anda biraz önce tabii Özcan hocama sormuş olduğum soruyu biz kendimize 3-5 yıl önce sorduk ve faaliyet alanlarımızı biraz daha sınırlayarak ve tanımlayarak 4 alanda faaliyet yapmaya başladık. Bunlardan bir tanesi Özcan hocamın da zaman zaman misafir olduğu Amsterdam tartışmaları diye bir birimimiz var. Bu her ay siyasi bir konuda Hollanda, Avrupa veya küresel bir konuyu ele alarak oradaki Türklerin siyasal bilinci ve katılımını arttırıcı faaliyetlerden oluşan bir birim bu. İkincisi Avrasya Sivil Toplumu diye bir birimimiz var. O da Hollanda'da Türkiye'den gitmemiş ama Türkçe konuşan diğer ülkelerden gelmiş işte Uygurlar, Özbekler, Azeriler ve diğer gruplarla yapmış olduğumuz faaliyetler ki bu birimin en önemli faaliyeti 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde işte Uygur bölgesinde olan Çin'deki insan hakları ihlalleri, Balkanlardaki insan hakları ihlalleri ile ilgili yapılan faaliyetlerdir. Diğer taraftan bir birimimiz var Türkiye Yayınları diye. Bu birim 25 yıl içerisinde Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'nin en önemli eserlerinden biri olan 6 ciltlik Mesnevi'ni de tercümesi ve basımıyla birlikte 111 eser yayınladı. Ki bunların en önemli şeyi dilleri Hollandaca, Türkçe ve bir de Japonca yayınladık. Ve dolayısıyla bir Türkçe göç literatürü ve Hollandaca Türk kültürü literatürü de oluşturduk ki sadece mesela Mevlana ile sınırlı değil bu yapmış olduğumuz yayınlar. İşte Hacı Bektaşi Veli, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Evliya Çelebi gibi Türk kültürünün kültür mimarlarını da Hollandaca olarak yayınlamış olduk. Bu da bir başka birimimiz. Araştırmalar Merkezi diye bir birimimiz var. O da daha çok işte bugün Adana milletvekili olan Talip Küçükcan'ın ve İzmir milletvekili olan Hüseyin Kocabayık'ın da katkılarıyla kurulan daha spesifik olarak Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin sivil alanını da çalışmalar yapan, anketler yapan ve araştırmalar yapan bir kurum. En son olarak da her ne kadar da kendimizi sınırlasak ancak bu kadar sınırlayabiliyoruz. Mesnevi Okumaları diye bir grubumuz var, projemiz var. O da Hollandaca yayınlamış olduğumuz Mesnevi'yi satın alan Hollandalıların ayda bir defa bir araya gelerek Mesnevi'yi anlama ve gayretiyle yapılan sohbetlerdir. Kısaca Türkiye'vi bu alanlarda faaliyet yapan bir sivil toplum kuruluşu.
Yani aslında bazen belki bu kurumları ve kurumların başkanlarını davet ederek bu tür programlar yapmak gerekiyor. Sizi dinlerken bunu fark ettim. Çünkü genellikle bizim insanımız kendisine yönelik faaliyetler yapıyor. Yaşadığı coğrafyalarda, Almanya'da, Avusturya'da, Avustralya'da, Amerika'da. Daha içe kapalı bir yayın faaliyetleri ya da çalışma faaliyetleri söz konusu. Oysa yaşadığı coğrafyaya yönelik sorumlulukları da var.
Tabii yani, o bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Sizin tabii YTB'de bir tecrübeniz var. Yakından o topluluğu tanıyorsunuz, Avrupa'daki Türk topluluğunu. Genel anlamda sosyolojik olarak siz de gördünüz. Türkler 50 yıllık göç tecrübesinde daha içe kapalı, evet, içe dönük faaliyetler yapan ve uğraşan, dışarıyla çok böyle minimum etkileşim içinde olan bir sosyolojisi var Türklerin maalesef. Tabii bu bir taraftan belki kültürel değerlerin veyahut varoluşun veyahut psikolojik bir kaybolma korkusununla içe çekilme bir taktiği olabilir veyahut savunma mekanizması olabilir ama diğer taraftan da kendine özgüven duyan Türk topluluğunun içinde bulunduğu ülkenin insanlarıyla intensif ilişkide olması işte başımıza gelen 15 Temmuz belası gibi işte şu anda Afrin olayı gibi anlatımlarda çok işimize yarar.
Kesinlikle.
Yani ilişkide olmazsanız bunları nasıl anlatacaksınız?
Tabii ki, tabii ki. Bir de bu konuda özgüven sahibi olmak gerekiyor. Esasen bir konumlanma sorunu, sizin de işaret ettiğiniz gibi. Ben de TRT için haftalık yazılar yazıyorum. Sağ olsun onlar da 34 ayrı dile çeviriyorlar. Bundan sonra biraz batıya yönelik batıdaki Türklerin, Müslümanların, göçmenlerin kendilerini konumlandırış sorunlarına eğilmeyi düşünüyorum.
Tanımlamaları lazım. Yani biz kendimizi, yani size dün bir röportajda yine Ankara'da Avrupa Türkleri kavramını sordular. Biz Avrupa Türkleri kavramını öğrenciyken, yani 25 yıl önce bir kitapla tanıttık. Yine Ankara'da bir tanıtım yaptık. O günkü meclis başkanına yayınlamış olduğumuz Avrupa'da Türkler kitabını verdiğimizde Hüsamettin Cindoruk'tu. Bu anekdotu anlatmam gerekiyor. Çok önemli çünkü. Kitabı aldı eline. Biz tabii genciz, öğrenciyiz, heyecanlıyız. Herhalde dedik bize teşekkür edecek filan. Baktı, çevirdi, bir daha baktı. Dedi ki ya başımızda dedi bir sürü Türk var. Yani birçok Türk grubu var. Bir de siz çıkmayın dedi böyle. Şaka dedi ama. Evet. Yani biz alındık dedim. Ne demek ya? Bizi dedim yıllarca siz gurbetçi olarak tanımladınız. Biz çıktık. İşte öğrenciyiz. Yeni yeni yani düşünmeye başlıyoruz. Ve kendimizi Avrupalı Türk olarak görüyoruz ve tanımlıyoruz. Tabii bu kavramın devlet ricali tarafından kabulü tam 20 yıl aldı.
Öyle öyle.
Bugün kullanılıyor
evet,
ama.
Tabii, çok kolay değil.
Kolay değil de işte. Evet.
Ben de bazı ülke yetkilileriyle görüştüğümde onlar Türkiye'nin diaspora tecrübesini çok merak ederlerdi. Geldiğimiz nokta itibariyle ifade ettiğimde. Özellikle geçmişten bugüne gelişi çok heyecanlı bulurlardı. Aslında sizin de ifade ettiğiniz noktalar son derece önemli. Ama esasen bu konumlanma sorunu, bir özgüven sorunu.
Düşmesiz.
Biz Horasan'dan bugüne gelirken yaşadığımız bütün coğrafyalarda azınlıktaydık.
Evet.
Anadolu'da da azınlıktaydık, Balkanlar'da da azınlıktaydık. Ama bir özgüvenle yaşadığımız coğrafyalarla ilişkiler kurduk.
Ve var olduk.
Ve var olduk ve evet. Rengimizle bütün coğrafyaları boyadık.
Evet.
Barış içerisinde gerçekten işte Mevlana'nın ifade ettiği tarzıyla aslında Hazreti Mevlana yine bunu formülüne koymuş. Pergel gibi demiş.
Anadolu irfanı diyebiliriz
evet, tabii.
Buna.
Pergel gibi bir ayağını sağlam basarak bu bizim kültürümüzdür, kimliğimizdir,
dinimizdir,
aidiyetimizdir, medeniyetimizdir ve diğer alanlara olabildiğince sirayet etmek. Şimdi Özcan Hocam biraz daha teorik rapor düzeyinde, rapordaki teorik tartışmalardan bahsetti. Ama siz Hollanda'da yaşıyorsunuz. Bazı şeyler yazılmaz, yaşanır.
Evet.
Karşıdakinin gözlerinden, bakışlarından bazı şeyler çok daha iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla şöyle bir soru sorsam. Gündelik yaşamda son zamanlarda neler değişmekte Hollanda'da sizin gözlemlerinize göre?
Yani Özcan Hocam da örnek verdi. Tabii mesela çok somut ve ekstrem bir örnek ama iki hafta önce Amsterdam'da Diyanet'in Emu Sultan Camisi'ne bir saldırı oldu. Saldırı derken böyle taşlı sopalı değil. İşte gece sabah 5'te veya 4 gibi bilemiyorum. Bir oyuncak bebek asılmış, kafası kesilmiş ve bir mesaj verilmeye çalışılmış orada. Bunun gibi camilere saldırı var.
Domuz başı da atıyorlar.
Atıyorlar tabii.
Bunun anlamı nedir?
Yani sizi istemiyoruz. Yani siz bize ait değilsiniz. Yani İslamofobinin, İslam karşıtlığının en ekstrem örneği bu.
Evet.
Bunlar. Ama bu ve benzeri gelişmeler tabii bizi çok üzüyor. Yalnız şöyle bir sevindirici yönü var. Mesela bu Emir Sultan Camii saldırısına içinde yaşadığımız ülkenin karar vericileri ve mahalle sakinleri beklenmedik bir reaksiyon gösterdi ve bizimle birlikte olduklarını söylediler. Bu çok önemli bir rahatlatıcı bir şeydi bizim için. Cesti. Yani tamam iki tane ırkçı veyahut bir başka organizatör bunu yapmıştır ama kamuoyunun ona gösterdiği tepki çok daha önemliydi ve yerindeydi. Şunu okuduk biz oradan. Irkçı hareketler genel anlamda kabul görmüyor. Kamu tarafından. Ama gün geçtikçe de İslamofobik söylemler, hareketler ki işte 21 Mart'ta yerel seçimler var. Dünyanın ve sizin de tanıdığı bir Wilders diye bir birisi var, sarı saçlı. O çok böyle banal ve aşağılarda yani okul seviyesi daha düşük, okuma oranı daha düşük Hollandalılarda popülerdi. Şimdi Forum for Democracy diye bir hareket çıkıyor ki bu orta sınıfı da cezbeden ve içine alan bambaşka bir tehlikeli bir grup çıkıyor. Almanya'daki gibi bunlar siyasete girdiler ve bakıyorsunuz yani gelir düzeyi falan da iyi. Ama düşünceleri tam ırkçı böyle bize karşı güya Hollanda'yı tenkit ediyor ama, mevcut sistemi tenkit ediyor ama, bize vuran ve gün geçtikçe artan bir ikinci tehlike çıkıyor. İnşallah seçimlerle orantılıdır bu. Yani seçimler geçince bu ve benzeri şeyler de biter diye düşünüyoruz.
Şimdi Veys Bey, ben de birçok yerde yazdım, birçok yerde söyledim. Avrupa'daki, Amerika'daki sorun esasında Avrupa'nın, Amerika'nın sorunu, Avrupa'nın krizi. Genellikle bu yansıtılıyor, işte göçmenler sorunmuş gibi, Müslümanlar sorunmuş gibi, Türkler sorunmuş gibi gösteriliyor. Nedir Avrupa'nın sorunu? Avrupa'nın içe kapanması, Avrupa'nın daralması. Avrupa'nın kültürel genetiğinde bu var. Bir faşizm, bir nazizm, bir ırkçılık. Gerçekten bütün dünyayı kana boyan bir son 100 yıl yaşadık. Dolayısıyla aslında özgürlükçü, demokratik çoğulcu aydınlar biraz bunu görüyorlar. Siz de işaret ettiniz. Doğru. Özcan Bey de işaret etti. Çünkü İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi o zaman da sorun Yahudiler üzerinden ifade edildi. Yahudiler derdest edildikten sonra sorunun Avrupa'nın sorunu olduğunu çok acı bir şekilde öğrendik.
Tecrübe ettik. Evet.
Tecrübe ettik. Şöyle sorsam, Avrupalı aydınlar bunun yeterince ne kadar farkındalar? Farkında olması için bizim sivil toplum örgütlerimiz yeterince birlikte çalışıyorlar mı?
Tabii burada iki soru var.
Evet. Zaman darlığı nedeniyle birleştiriyorum. Belki Özcan Bey de
sorunun A şıkkı, A şıkkı. Evet. Yani memnuniyetle şunu söyleyebiliriz. Evet, bu gelişmelerden, yani Avrupa kimliğinden, Avrupa'nın çıkmazından, Avrupa'yı kendini tanımlama zorluğundan rahatsız olan ciddi bir aydınlar grubu var. Bunlar hakikaten Avrupa'nın gidişatından endişe duyuyorlar. Evet. Bunu zaman zaman da yazılarıyla, hatta gazetelere bir sayfa ilan vererek, altına imza atarak, biz bu gidişattan memnun değiliz, bu gidişat bizim felaketimizi getiriyor diye manifestolar ilan ediyorlar ki bunun içinde çok böyle tanınmış bakanlar var, milletvekilleri var, belediye başkanları var, kanaat önderleri var. Böyle bir kesim çok şükür ki var. Bu bizim ya oradaki göçmenlerin ittifak kurabileceği, evet, ortak çalışabileceği partner kuruluşlarımız ve isimler. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım ve çok iyi okumamız lazım. Sorunuzun birinci şıkkının cevabı böyle. İkinci şıkka gelirsek, ta başta da ifade etmiş olduğum ve Özcan Hoca'ya da sormuş olduğum gibi maalesef bizim STK'larımız bugünün sorunlarına odaklı olarak örgütlenmiş STK'lar değil. Hemen hemen %100'e yakın oranı böyle. Yani bizim STK'larımızın yapılanma şekilleri 30 yıl önce, 40 yıl önceki sorunlar endeksli, çerçeveli STK'larımız. Dolayısıyla ne ırkçılıkla, ne İslamofobiyle, ne Avrupa'nın kimliğiyle, ne medeniyetler çatışmasıyla, ne de işte bir Endülüs tecrübesiyle Avrupa'nın nereye gideceği gibi konulara kafa yorabilecek veyahut da bunu gündemine alan STK'larımız hemen hemen hiç yok gibi. Bir iki bireysel çıkışlar var. Özellikle faslı...
Peki sorsam ben bu konuda, siz orada yaşıyorsunuz. Ne yapabilirler ya da ne yapmalılar STK'lılar? Özellikle batıdaki gelişmelerden rahatsız olan Avrupalı, Hollandalı, özgürlükçü, çoğulcu kesimlerle işbirliğiyle karşı çıkmak için yanlışlara.
Yapacağımız tek şey, ben yapacakları demiyorum, bizim yapmamız lazım, biz de orada yaşıyoruz. Yapacağımız en önemli acil eylem planı, öncelikle bu isimlerin bir tespiti. Bunlarla bir teşriki mesai ve ilişki kurma. Bu bir sanattır. Yani bu evde oturarak, Türklerle her gün oturup kalkarak, bütün faaliyetlerimizi Türklere yönelik yaparak yapılmaz. Tek tek, zaman ayırarak, onları çağırarak, işte biz Amsterdam tartışmalarında bunu denemeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte ortak etkinlikler yapmak gerekiyor. Bir başlangıç, yani bir tecrübe etmemiz gerekiyor. Ama bunu misyon edinecek STK'larımızın doğması lazım.
Burada bir katkı verebilir miyim?
Böyle bir eski var. Tabii hocam,
buyurun. Tabii ki buyurun.
Kudret Bey.
Ben de tam bu soruyu size soracaktım. Çok doğru yerde giriş yaptınız.
Evet. Şöyle önemli bir konu tabii. Ben de bu konularda yazılar yazdım. Şimdi epey bir süreden beri vurguladığınız bu konu önemli bir konu. Avrupa'daki, aslında batıdaki anlamda yabancılar, aslında Müslümanlar söyleyebiliriz. Hitler ve Yahudi'yi yine dair bizzat Yahudi önde gelen kişi yetkililer tarafından açıklamalar yapıldı. Siyasetçiler bu konuda fazla açıklamaları oldu. Amerika'daki bazı araştırmalarda bu yönde şeyler var. Şimdi şu andaki şartların aslında ülkeden ülkeye değişebilir ama batıdaki Müslümanlar anlamında gidişatın Hitler dönemi, Nazi dönemi öncesindeki Yahudilere yönelik şartlarla benzerlik arz ettiği belli oranda söyleniyor. Dolayısıyla bu konu bence bütün Müslüman ülkelere öncülük eden kurumların, İslam Konferans Örgütü'nün özellikle Müslüman ülkeler içerisinde en önde gelen ülkelerden birisi olan öncü ülke olan Türkiye'nin bir özellikle gündemini alması da düşünmesi gereken bir şey. Zaten de düşünülüyor bu konuda, bazı faaliyetler de yapılıyor. Şimdi bunu yarmak için, bu olguyu kırmak için işte faaliyetlerin en önemli ayaklarından birisi bence oralarda yaşayan bir toplum kuruluşlarımızın bunun önce farkında olmaları, yani bunun bir tespit anlamında farkında olmaları bir problem olarak, daha sonra da bunun tedavisine, ilk önce teşhis edip daha sonra bunun tedavisine yönelik nelerin yapılacağını planlamaları gerekiyor. Bunun için bence en önemli noktalardan birisi Hollanda'yı homojen kabul etmememiz gerekiyor. Yani Avrupa'yı bence bir homojen tutumla ele almayalım, almamamız lazım. Ya tamam, Avrupa içine kapanıyor, siz de belirtiyorsunuz. Avrupa ben merkezci, Avrupa merkezci bakıyor ama Avrupa'nın içerisinde bizim ilişki kurabileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz, yani bu konuları onlarla konuşabileceğimiz, ki birebir ilişki, insani iletişim anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Özellikle Reis Bey de ifade ettiği mesela 15 Temmuz sürecini bile biz henüz tam batıda anlatabilmiş değiliz. Bunun için birebir ilişki, insani iletişim belli kurumlarla ve kişilerle, etkili ve yetkili kişilerle çok önemli. Ama bunun için argümanlarımızın güçlü olması lazım. Yani reaksiyonellikten kaçınmamız gerekiyor burada. Duygusal kurban süresinden kaçınmamız gerekiyor. Daha aktif, daha aksiyonel bir tutum takınmamız lazım. Ama planlarımızı, projeksiyonlarımızı iyi yaparak yapmamız lazım. Zeminimizi, hukuksal ve kültürel zeminimizi iyi ayarlamamız gerekiyor. Bence burada da şu noktaların üzerine altını özellikle çiziyorum. Yani mesela biz gündemimizde epeyden beri kültürel diplomasi, dini diplomasi, ekonomik diplomasi dediğimiz farklı diplomasi alanlarımız var aslında. Bunlar belki bir sırada yeni yeni girdi, tartışılıyor. Bu alanlarda insan kalitemizi yükseltecek adımlar atmamız lazım. Yani Avrupa'da mesela Hollanda'da ben hep vurguluyorum birçok konularda. İnsanımızın envanterini henüz çıkarılmış değildir. Yani oralarda yaşayan çok kaliteli, kabiliyetli gençlerimiz, insanımız var. Ama bunları fonksiyonel anlamda kullanabilecek bir mekanizma geliştiremiyoruz. Bunu yani devletimiz ilgili oradaki STK'lar yoluyla da yapabilir ki yapıyor bazı kurumlarımız. Ama esas oradaki STK'ların, orada yaşayan insanımızın, öncülerimizin bunu yapmaları gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde ben dertlerimizi iyi anlatacağımızı, gerek İslamofobi konusundaki problemlerde olduğu gibi diğer alanlardaki konularımızı da iyi anlatacağımızı düşünüyorum. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ediyorum.
Ben de katılıyorum bu görüşlere. Gerçekten Batı'yı toptan kabul ya da toptan red yaklaşımları son derece yanlış. Esasen eleştirel bir mantıkla ama özgüven içerisinde kendimizi konumlandırarak yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Avrupa'da, Amerika'da 3. 4. nesil hatta 5. nesil konuşuluyor. Esasen çok nitelikli, birçok dil bilen, çok donanımlı gençlerimiz, insanlarımız var. Belki bunların biraz doğru konumlanmalarını ve özgüven sahibi olmalarını sağlamak gerekiyor. Özgüven sahibi olarak ilişki kurmalarını sağlamamız ya da buna katkı vermemiz gerekiyor. Bu anlamda çekinilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü az önce de ifade ettim, biz yaklaşık 1000 yıldır çoğunluğun gayrimüslim olduğu coğrafyalarda yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Sadece belki insanımızın bu birikiminin kendisinde zaten var olduğu konusunda bilincinin artmasına katkı verebiliriz. Ağır ağır toparlıyoruz. Özcan Bey, hata kalırsanız son sözü yine size vereceğim. Reis Bey, şu soruyla tamamlasak, eğer sizin ekleyeceğiniz başka şeyler de varsa onları
yani ekleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyebiliriz hocam. Aciliyetle bizim Avrupalı Türkler olarak, yani Özcan Hocam da muhtemelen katılır buna, aciliyetle bir gelecek perspektif veya gelecek vizyonumuzu oluşturmamız gerekiyor. Yani bu vizyonu oluşturmamız için de dört ana sütun aciliyetle önemli. Bunlardan bir tanesi 50 yıllık göç tarihimizin çok iyi bilinmesi lazım. İkincisi kendi kültür ve medeniyet tarihimizin bilincinde olmamız gerekiyor ki bu özgüven için olmazsa olmaz. Zira bir sarı saldıkı bilmemiz lazım. Bir sarı saldık tecrübesi bizim Avrupa'da nasıl varoluşumuzu bize ayna tutacak ve yüzleştirecek bir örnektir. Diğer taraftan Avrupa kültür tarihinde bilmemiz lazım. Yani bir Spinoza'yı bilmemiz lazım. Bir Kant'ı bilmemiz lazım. Ve dördüncü olarak da Avrupa-Türkiye ilişkilerini takip etmemiz lazım. Her ne kadar biz tartışma konusu olmasak da orada, oradaki gelişmeler bizim geleceğimizde tayin edeceği açısından bu dört ana sütun üzerinde bir yeni gelecek vizyonu ve gelecek perspektifi geliştirmek durumundayız diye düşünüyorum. Bilmiyorum Özcan Hocam katılır mı?
Özcan Hocam'a son sözü vereceğim ama vaktimiz de daralıyor. Size şunu sorsam biraz onda konuşma adına çünkü hiç de yenemedik maalesef. Türkiye-Hollanda ilişkilerini de son olarak sorsam.
Türkiye-Hollanda ilişkileri 11 Mart 2017'den itibaren ne yazık ki bir kriz dönemini yaşıyor. Bu bize yani 450 bin Türkiye hatta 1 milyonu aşan Müslümana da olumsuz şekilde günlük hayatında etkilemiş durumda. Çünkü iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilmesi veyahut da donmuş olması bizim orada hareket mekanizmamızı ve kabiliyetimizde ister istemez psikolojimizi etkilediği için daraltıyor. İşte 3 hafta önce güzel bir gelişme var idi. İki ülke birbirlerine bayağı sıcak mesajlar verdiler. İki ülkenin dışişleri bakanları Kanada'da görüştü. Tam böyle çözüldü işte donma eriyor filan derken Hollanda bir açıklama yaptı. Ankara'da olmayan büyükelçiyi çekiyorum diye bir hava attı böyle tabiri caizse. Ama havaya atan adam da 3 gün sonra devrildi. Bakanlığa gelmeden önce Putin'le ilgili bir yalan bilgi verdiği için şu anda bakanlıklarında düştü. Dolayısıyla bizim sevincimiz kursağımızda kaldı. Ama Hollanda-Türkiye ilişkileri de hala donmuş durumda.
Özcan Hocam son olarak son sözü size verelim. Siz ne dersiniz Türkiye-Hollanda ilişkilerinin bugünkü durumu ve geleceği açısından?
Evet, 12 Mart 2017 Rotterdam olayları vesilesiyle iyice dibe vuran Hollanda-Türkiye ilişkileri ki tarihte baktığımızda Avrupa'da belki de en iyi ilişkileri Türkiye ile Osmanlı Devleti ile Hollanda geliştirdi. Dolayısıyla Hollanda ile hiçbir problemimiz aslında yoktu tarihte. Ama günümüzde gelinen noktada bu ilişkiler dibe vurmuş oldu. Haklı olarak Türkiye burada iki bakanına yönelik haksız muameleleri özür dilemesini şart koştu. Ki hala onda ısrar ediyoruz haklı olarak. Tabii Hollanda bunda özür dilememe konusunda da o da kendi açısından ısrar ediyor. Özür dilemeyiz diyor. Dolayısıyla ilişkiler 12 Mart 2017'den itibaren çok kötü durumda. Ama alt kademede ilişkiler devam ediyor. Mesela ticaret veya yatırımlar anlamında Hollanda Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke Avrupa'da. Hala tatile gelen insanlarla. Dolayısıyla bu anlamda devam ediyor ama bu Hollanda ile Türkiye arasındaki bu 12 Mart'taki ilişkiler insanların psikolojisini de etkiledi. Türklere bakışta bu belirgin anlamda bir kötüleşmenin olduğunu biz görüyoruz. Yani benim yaşadığım mahalle var mesela birebir bunu gözlemliyorum. Oralarda sürekli selam verdiğim insanlarda bile bu manada garip garip sorular geliyor veya farklı tavırlar gösterebiliyorlar. İş adamlarımıza yönelik farklı işte muameleler, en azından vergi soruşturmaları gibi, işte belli kademelerde düzeyde görev yapan arkadaşlarımızın farklı sorgulanmaları gibi şeyler görüyoruz. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bu
toparlayalım hocam.
Düzeltilmesi noktasında bize bir şey veriyor. Ancak en son işte iki hafta önceki Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu ilişkilerin malumun ilamı anlamında daha da yani iyileşmediğini, en azından görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını gösterdi. Kendisi de gitti tabii Beyşkil Bey'in söylediği gibi. Ama bundan sonraki süreçte bence bu ilişkilerin düzeltilmesi konusunda oradaki STK'ların Ankara'nın ve Amsterdam Lahey'in daha yapıcı adımlarla ilişkilerin düzelmesi noktasında adımlar atması gerekiyor. Ben ümit ediyorum Almanya ile olan ilişkilerin düzelmesi, Avrupa'nın merkez ülkeleriyle olan ilişkilerimizin düzeldiği bir noktada periferik bir ülke olan Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde de ilişkilerimiz yavaş yavaş düzelecek. Ve bir eski noktasına gelecek diye ümit ediyorum. Bunu biliyorum.
Ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Ya Türkiye'nin daha merkez ülkelerle ilişkileri güçlü olduğu bir ortamda Hollanda'nın bu çok anlamlı olmayan tavrını çok sürdürebileceğini düşünmüyorum. Bir de eskiden Avrupa ya da Amerika Türkiye'ye yönelik şöyle bir eleştiri yapardı ve kısmen de haklıydı. Türkiye öngörülebilir değil derlerdi. Şimdi tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten Avrupa'ya Amerika'ya baktığımızda çok haklı bir eleştiri, öngörülebilir değiller. Yani işte bir bakan bir şey söylüyor, ertesi gün gidiyor. Ya da bir ülke zaten gideceğini bile bile ya da bir büyükelçi, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin yaptığı gibi giderken ilişkileri zehirliyor. Ya bu öngörülebilir yani, olmamanın...
Yani Afrin konusundaki tavırlarını görüyoruz Amerika'nın, Avrupa'nın. 3-4 tane farklı kanallardan...
Orada da görülüyor hocam, orada da görülüyor. Bu konularda konuşulacak çok mesele var ama tekrar Avrupa'daki ya da Hollanda'daki insan hakları ihlallerine gelirsek umarız çok derinleşmez ama bu konuda doğrusu kişisel olarak ben çok umut var değilim. Çünkü Avrupa'nın içe kapandığı dönemler kısa dönemde aşılamıyor. Ekonomisi çok hızlı düzelmezse, küreselleşmeden yeterince kazanamazsa Avrupa'da çok iyi bir gelecek öngörmek zor görünüyor. Oradaki insanımıza düşen olabildiğince çoğulcu kesimlerle, özgürlükçü kesimlerle bu tür daralmaları aşmaya yönelik politikalar geliştirmek.
Avrupa'yı takip edenler olarak Özcan Hocam bu son gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz geçen hafta Almanya'da bir koalisyon çatısı kuruldu. Tabii bu Almanya'daki kurulan çatıyla birlikte Macron'un da vizyonu çok önemli. Merkel ve Macron vizyonu önümüzdeki dönemde hem Avrupa'nın gidişatını hem de Avrupa-Türkiye ilişkilerini yönlendirecek. Bunu ben çok yakından takip etmiyoruz.
Peki, İstanbul'dan katılımcı Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey'e, Sabahattin Zahim Üniversitesi'nden ve Hollanda'dan Türkevi Topluluğu Başkanı Veys Güngör Bey'e bu değerli katkıları ve katılımları için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bir Çeşme Cihan programının daha sonuna geldik. Bizi Facebook ve Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Haftaya bir başka konu ile tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çeşme Cihan.